Ayrım 2. Boğaz Gezgini. Paskalis G. Lambardis. Sayfa 23. İstanbul, Eylül 1947. Evlerimiz karşı karşıyaydı. Komnenos ailesi pazar günleri özenle giyinir, Agios Hokas Kilisesi'ne giderdi. Bey olmanın verdiği tavırla ve gururlu çehresiyle Kaptan Mihalis ailesinin önünde dururdu genellikle. Görünüşü dikkati çekerdi. Her zaman iyi giyimliydi. Başında gedikli şapkası da olurdu. Sivri sakalı vardı. Konuşkan değildi. Yıllardan beri denizciydi. Dedesi Andronikos'tan almıştı bu uğraşı. Kardeşi Kaptan İlyas da öyle. Hepsi denizciydi. Kaptan Mihalis'in yanındaki elini de anne olmanın edasıyla başı dik dururdu. Sevecenliğiyle dikkati çekerdi. İyi huyluydu. Yüzünden sevgi akardı. Eleni tipik bir anneydi. İki çocuk büyütmüştü sevgiyle. Daphne'yi ve küçük Angelos'u. Konakları iki katlıydı. Helen tarzında. Cephesi boğaza bakıyordu. Bütün aile, dedeleri, amcası burada kalırdı. Babasıyla amcası uzun süre uzaklarda olur, aylarca denizde kalırdı. Bayan Eleni çoğunlukla tek başına kalırdı çocukları büyütmede ve de evi ayakta tutmada. Tüm mahalle ona hayrandı. Evinin direğiydi. Hemen hemen her gün evlerinin basamaklarını çıkardım. Kapının dışında ya da avluda durup Angelos'a seslenirdim. Aşağıya inip etraf mahallelerde tur atalım diye. Uzağa gitmeyiniz diye seslenirdi bayan Eleni kapının eşiğinden. Diğer çocuklarla kavga da etmeyin. Tamam anne diye yanıtlardı Angelos. Dikkatli oluruz. Meydana kadar gideceğiz. Biz ise koşardık İstanbul'a varmak için. Çocukluk yaşantımdaki anılar aklımdan hiç çıkmayacaktır. Öyle anılar ki daha sonraki kaderimizi şekillendirmiştir. İnsanları ırklarına göre ayırmazdık. Mahallede tüm arkadaş grubu bir arada olurduk. Nefreti bilmezdik, heyecanlarımızı paylaşırdık. Bir alt sokaktakilerle bir araya gelir, mahallenin diğer çocuklarıyla birlikte olurduk. Aynı basamakları bugün de çıkar, kahveye gitmek için Angelos'un aşağı inmesini beklerim. Anılarım gene sardı beni. İlk tırmanışlar, sesler, ilk gülüşün mutluluğu ve büyüdüğümüzde ne olmak istediğimize dair ilk düşünceler. Boğazın görünümü gözümüzün önünde olurdu sürekli. Bize ilham verir, hayallerimizi güzelleştirirdi. Böyle bir güzellikte yaşarken ruhumuza yakışanı seçmede ondan etkilenmiştik sanki. Kaderimizi arıyorduk tüm düşüncelerden, doğumdan ölüme dek bize sunulan. Küçüklüğümüzden beri kahvelere gider, dedeleri ya da yetişkinleri dinlerdik. Çünkü onlar yaşamlarını geçirmişlerdi, onların izlerini toplardık. Tanrı'nın sunduğu hayatı nasıl karşıladıklarını, sözlerinde bilgelik olurdu yaşadıklarından. Zorluklar görmüşlerdi ve şimdi bir yerde özgürlüklerini değerlendiriyorlardı. Toplumda karşılaştıkları tüm yükümlülüklerini yerine getirmişlerdi. Yaşa diye emreden doğanın tüm yalınlığıyla içlerini döküyorlardı. Tüm hayaller doğar ve hepimiz de onları elde etmeye uğraşırız, bizi bırakmasın diye. Ne kadarını tutarsak o kadar içimizde dolanıp durur, başka düşünceler ve de görüşlerle karşılaşsın diye. Çağlar öncesine yolculuk etmek zorunda kalmışlardı. Önemli düşünceyi yaratmak üzere ve o günden bugüne ulaşan yazılı eserlerde ilk söz olarak gelecek tarihimize de kalacaklar. İlk düşünceleri arama koşulları bir asırlık verimli ağaca benzer. Meyvelerinin tadını salt evrenin arayıcılarının aldığı zaman kahramanlar çağından günümüze gelmekte. Angelos Komnenos birkaç ay önce Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdi. Ben ise Edebiyat Fakültesinden mezun oldum. 2 yıldır bir ortaokuldan çağrılmayı bekliyorum ders vermek üzere. Önümüzde bir hayat vardı. Angelos'un resme yeteneği küçük yaştan beri vardı. Kaptan Mihalis ilk başlarda karşı olsa da sonraları kabul etti. Deniz yerine karada uyumasının daha uygun olacağı düşüncesiyle. Denizi de seviyordu Angelos. Babasıyla başka yerlere giderdi. Onunla Ege ve Akdeniz dünyasının farklı yerlerine seyahat etti. Bilmediği yerler onu büyülüyordu. Farklı bir özgürlüğe kapılıyordu serbestlikten. Yabancı yerlerde atsız olmaktan memnundu. Şimdi de onu genç görüyorum. Uzun boylu, yüzünün değişmeyen ifadesiyle. Bal rengi gözlerindeki derin ifadelerde canlılık vardı. Doğrudan kalbinden gelen. Erdemli bir ruha sahipti. Utangaç ve de iyi huyluydu. Yiğit, mert bir de görünüşü. Son yıllarda saçlarını biraz uzatmıştı. Geriye doğru tarıyordu. Alnı açılsın diye. Annesine benziyordu, aynı görünüm ve de dik başlılığıyla. Gündelik hayata ayak uyduramıyordu, ne de kağıt üzerindekine, ama rahat bir yaşam istiyordu. Bir gün çıktı ve bizim eve doğru yola koyuldu. Avlu kapısına varınca açtı, avluya girdi ve seslendi. Ömer, Ömer. Bunca yıldır aynı çağrış, yanıt gelinceye dek. Tamam, Angelos, iniyorum, dedim pencereden. Haydi, çabuk ol. Zaten onu bekler, hemen hazırlanır, dış kapıyı açar, karşısında olurdum. Selam Angelos, ne var? İçimi kemiren bir dert var. Son zamanlarda çözülmeyi bekleyen her şey başıma üşüştü. Stamatis'in kahvesine gidelim. Rahatça oturur konuşuruz. Bakışlarımızı donuklaştıran sorunların örtüsünü açalım. Beni kolumdan tuttu ve gitmeye teşvik etti. Haydi hayırlısıyla gidelim. Konuşacak çok şeyimiz var, dedi ardından. Enerjisindeki canlılık beni de çekiyordu. Sözünü geçirmek isteği yapısında vardı. Birileri önden götürmüştü yaşama dair olan düşüncenin tüm ışıklarını. Konuşmamızı istediği ortamdaydım. Gidelim öyleyse, açalım içimizdeki kağıtları, dedim sokakta. Yazgıyı ele alalım ve görelim bundan sonra bize ne ışık tutacak. Beni de böyle bir şeyin içine çekmek istiyorsun anlaşılan. Evet, günlerdir bir amacımızın sonuna gelmiş olmamız beni kahrediyor. Çünkü şimdi ne olacak? Anladım ki sadece bir başlangıçmış. Bundan böyle önümüzde çözüm bekleyen sorunlar bulunmakta. Aynı duygu bende de var dostum. Belirtiler var karşımızda bizi yönlendirmek isteyen. Hiçbir şey rastlantı olamaz. Bugün ya da 10 yıl sonra herhangi bir olaydan anlam çıkarmamız ya da bir biçimde kaderimize gülümsemesi ve doğru yolu bulmamız olası. Biz ikimiz de en azından buna benzer belirtileri gördük. Kendimizi buraya kadar getirdik. Bu boşuna değildir. Hayat yine de hileli. Bunları alttan almalıyız, araştırmalıyız yanılgıya düşmemek için. Bunu göz önünde bulundurmak gerekir, diye yanıtladım. Eylül'ün sonu geliyordu. İstanbul'un görünümü nemliydi. Düşen yapraklarının yeri örttüğü ağaçlar son nemlerini damlatmaktaydı. Sonbaharda toprak renkten renge bürünürdü. Bu mevsim duygulara baskı yapardı. Angelos İstanbul'u seviyordu. Görkemini kaybetsin istemiyordu. Hakkında kötü bir şey duymayı da. Kentlerin kraliçesine derinden duyduğu aşk yer etmişti içinde. Derin bir bağ vardı içine işleyen. Bunun için seni çağırdım böyle bir günde, dedi. Eskiden beri rüyamızı gerçek kılmada Boğaz bize yardım eder. Bugün renklerini her yöne yaydı. Önümüzdeki hayatı seyahat ederek geçirmemizi istiyorum. Öğleden sonra sahilde yan yana geziyorduk. Batı tarafındaki bulutlar sarıya bürünmeye başladı. Yavaş yavaş dağılarak güneşin ortaya çıkmasına yol açtılar. Seyrek olarak gördüğüm böyle renklerle İstanbul bir tablo oluşturuyordu. Bağrındaki herkesin gözyaşlarının seliymiş gibi. Boğazdaki sular bile günün aynı buğulu rengini almış ve sakinleşmişti. Işıldamaya ve titreşmeye başladılar kendi biçimlerini yaratırcasına. Bizimle kendi dilleriyle konuşuyorlardı sanki. Birden kayboldu tüm sıkıntılarım. İçimdeki ağırlık hayali bir gerçeklikle yok oldu. Çocukluk yıllarımın anılarımdan beni alarak yaşamın kağıtlarını bana göstermeye çalışan dostum ve de kardeşim bana işaret dilini hatırlatıyordu. Bugün bizi ne kadar öteye götürebilir? Tekliflerde olumlu olmaya böylesi belirtilerle hemen karar verdim. Angelos hem gökyüzündeki karmaşayı hem de içimdeki hesaplaşmayı fark etti. O anda düşünüyordum. Zamanla karşı karşıya gelen duygularımız mıdır? Bazen gökyüzünün açıklığıyla, bazen de kasırgalarla. Beni elimden kuvvetlice tuttu ve dedi ki, ''Haydi, bugün hazırız, hedeflere atılmaya daha uzağa. Belki de oralar başka türlü aydınlanıyor.'' Karar vermeyi biliyordu, doğru ya da yanlış, kendisi veriyordu kararlarını. ''Hatalardan da bir şeyler çıkar.'' dedi, derdi. ''Hataları ayırt etmeyi bilmeli ve tekrarlamamalıydık. Eylemlerimizin bilincinde olmamız gerekirdi. Ömer, bugün bu masada alın yazısıyla arkadaşlığın çözümünü bulacağız. Böyle güzel bir gün bir daha gelmez. Her şey bizden yana. Korkma, gel. Döndüm, ona baktım. Gözlerini renklerin dansına dikmişti. Sanki orada, İstanbul'un ortasındaki halkın düşüncesini resmeden, dağılan bulutlarla güneşin arasındaydı. Günlük güneşlikte etraf. Orada bir yerde ele almayı tasarlıyordu, güzelliği yaratmada. Gün, mutlak egemenliği unutmayalım diye ya da az da yetinelim diye hayati önemi olan şeylere bırakmıştı. Düşüncelerimizden çıkarmamız gereken duyguları uyandırmıştı. Angelos gerçekten de bir hayale dalmıştı. Büyük bir kararlılıkla adım atıyordu. Yüzünde bu güzellik ışıldıyordu. Stamatis'in kahvesine vardık. Bulunduğumuz yerin biraz aşağısındaydı. O sırada gökyüzü aydınlıktı. İçeriye girdik, kahvedekileri selamladık. Dışarıyı görmek üzere pencere yakınına oturduk. Kahve boğaza yakın bir yerdeydi. Buraya farklı kişiler geliyordu. "Hoş geldiniz delikanlılar," diye karşıladı bizi Stamatis. "Size kahve getireyim mi?" "Hem kahve hem de nargile," diye karşılık verdim. "Biraz önce iki dostunuz sizi arıyordu. Tekrar gelebileceklerini ya da kentte Lala'ya gideceklerini söylediler." "Kimlerdi?" diye sordu Angelos. "Biri kuzenin Alexis'ti. Diğerinin adını anımsamıyorum." Gökyüzünde büyük bir hale belirdi. Bulutların arasından yavaş yavaş gelmekte olan geceye dönüşüyordu. "Şimdi paylaş benimle dertlerini ve söyle bana düşüncelerini dostum. Her zaman keder ve sevinçleri paylaştık. Bundan böyle de senin hayatın benim de hayatım. Söyle kardeşim." "Artık öyle bir yerde bulunuyoruz ki devamına karar vermeliyiz Ömer. Baştan alayım, beni ifade eden şey seyahat etmemdir. Herkesin geleneklerini gördüm, onlarla oldum, aralarında yürüdüm ve aralarında ölmem olasılığı varsa öleyim. Dünyayı ifade edebilmem de eserlerime gerçeğin betimini vermeleri için gördüklerimin, esinlendiklerimin etkisiyle ellerim hareket etmeli. Ancak bunun dışında da seyahat etmeye karşı koyamıyorum. Denize atlamak ve yüzmek geliyor içimden." Nargile'den bir nefes almak için durdu ve sözlerini sürdürdü. "Tüm bunlar işin bir yanı. İçimize attığımız şeyleri yaşamla açıkladık. Özgür düşüncelerle dünyalar kurduk. O zamandan beri 20'li yaşlardayken anımsa. Onları tekrarlamayalım." "Nasıl anımsamam? Bunları binlerce kez konuştuk." "O zamanlarda böyle düşünce konuşmaları yaptığımızda bakışlarını Marmara Denizi'ne dikerdi. Ama şimdi başka bir yanı da var konuştuklarımızın. Babam çok uzaklarda, şükür ki hepimiz bir evdeyiz. Kız kardeşimin de çocukları var. Onlara annem bakıyor. Daphne'nin kocasıyla birlikte bana işleri düşüyor. Mutlu bir aile ve ben onlar adına seviniyorum. Şimdi kalıyor benim ne yapacağım sorusu. Hangi yolu tutacağım ve nasıl yaşayacağım? Sahip olduğum endişeleri biliyorlar ve kendilerince düşünüyorlar. Giderim diye korkuya kapılıyorlar. Bir hafta önce annen bana haber saldı, sana burada kalmanı öğütleyeyim diye. Kocası yok, sen de gideceksin diye yakındı bana." "Sen ne dedin ona?" "Angelos hiçbir zaman gitmeyecek, İstanbul'a bağlıdır," dedim. "Herkes yapmayı istediğin şeyi ve sendeki endişeleri biliyor. Son konu ise Anahit. Bu konuda sen ne düşünüyorsun Ömer?" Adı üzerinde biraz durdu. Sonra da derin bir iç çekti. Anısı Med Cezir'i çağrıştırıyor. Güzel Ermeni kızı, esmer, iri siyah gözleriyle bir seferi andırıyordu. Baktığında başka yerde bulamayacağı bir sıcaklık duygusuna kapılıyordu insan. Büyülü Anadolu'nun güzel kokulu bir çiçeğiydi. Gerçek bir Ermeni kızı. Afrodit gibi denizin köpüğünden çıkmıştı. Gülümsemesi tüm güzelliğini tamamlıyordu. Yabancılarla alışveriş eden, hali vakti yerinde bir ailedendi. Zengin bir kocaya vermeyi düşünüyorlardı. Ama gel gelelim ki 2 yıldır Angelos ile birlikteydiler. Angelos onu seviyordu. Aşkın ateşini onunla tanımıştı. 2 yıldır bu büyülü meyveyi tattık. Kalbim sırrımı şimdi seninle paylaşıyorum. Ondan bahsettiğim zaman eriyor. Anladım ve de gördüm ki çok farklı dokunuşlar var güzelliğe ulaşmamda. Kara günler içindeyim. Korkunun pusu içinde, tüm bu karanlık çözüldüğünde güneş çıkıyor karşıma sanki. Bizi içimizden aydınlatan güneş. Çünkü dostum, içimizden hareket ediyor her şey. Orada birleştiriyoruz tüm yaşamı. Tüm geçmişi anımsıyor ve evrenin yorumunu anlamaya doğru adım atıyoruz bugüne varmak için. Bundan sonrasına karar vermeliyiz. Bir an durdu saçını düzeltmek için. Bana da ne çok dünyanın olduğunu düşünme fırsatı verdi. Sonunda kararsız gibiydi. Hiçbir zaman içine avuçlarını alamadı geçmişin güvercinlerini ve soramadı onlara uzaktakilerin hayallerini. Ruhunun derinliklerinde bir güzellik vardı. Buradan çıkıyordu olağanüstü sözleri. Anlayacağın gibi diye sürdürdü sözlerini. Yaşamanın tüm sırrı kararlar alman ve sonra da onları taşımandır. Zoru sevmezsen özün içerdiği anlamlarla uğraşır durursun. Ben seviyorum. Bu güç bana yeryüzünü omuzlarında taşıyan atlası andırıyor. Şimdi bu koşullarda karar vermem gerekiyor. Anahit üzerine. Çünkü çok söz söyleniyor onun için. Anahit, Ermeni Aram Otyan ailesinin gururuydu. Zarafeti üzerine söylentiler çıkmıştı Beyoğlu'nda. Çeşitli çöp çatanlık önerileri de. tümünü reddetmişti. Babası ona baskı yapıyordu. Sık sık dışarıya çıkmasına izin vermiyordu. Belki Angelos olmasaydı boyun eğerdi. Anahit'le baş başa çok konuşmuştuk. Angelos olmaksızın. Tüm bunları ilk ağızdan biliyordum. Bana yemin ettirmişti evde söylenen hiçbir şeyi Angelos'a söylememem için. İstanbul Ermenileri aralarında bir kast oluşturmuşlar, başka ırktan olanlarla evlenmekten kaçınırlardı. Çıkarları uğruna devlet yöneticilerine yakındılar. Bazı ayrıcalıklarından dolayı Rumlara olan kıskançlıkları belirgindi. Türk yöneticilerine şikayette bulunmuştular kendi çıkarlarını düşünerekten. Eski felaketleri unutmayan Ermeniler de vardı, suskun ve de duru. Anahit'in ailesi de o kastın etkinliklerine katılıyordu. Kendisi bunun dışındaydı. Babası kentin ünlü kuyumcularından da ve önemli bir serveti vardı. İkiniz de yakından biliyorum. Başka ne diyebilirim ki? Aklımdan farklı şeyler geçiyor. Düşündüm. Belki de benimle birlikte haksızlığa uğrayacak. Bu bakımdan mantıklı düşünmem gerekecek. Kaderini bulması için onu bırakmam mı gerekecek? Çünkü benimle her yerde olamaz. Anahit için doğru olanı düşünmek zorundayım. Aşkın ışıltılı dünyasını sevdik. Cennet gibiydi. Bunun için sana söyleyeceğim. Onu seviyorum. Ona bağlanıyorum. Ne ki önümde uzun bir yol var. O dayanır mı bilmiyorum. Ne de olsa bir kadın ve Anahit söz konusu oldu mu çile çekmeyi hak etmiyor. Ve tekrar böyle bir beraberliği düşündüğümde hemen onu yalanlamak geliyor içimden. Oysa Anahit gibi birisini bulmam olanaksız gibi geliyor bana. Öyleyse karar verme zamanı geldi Angelos. Evet, ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Düşün biraz, ölmeye hazır uzanmışsın. O an ne düşünürsün? Ne yaparsın? Söyle bana. Tüm hayatın gözün önünden geçer. Hiçbir şey yapmadım dersin. Yaşayacak olursam ben de reddederdim Tanrı'nın sunduğu bu hediyeyi ve her şeye tövbe edersin. Bunun için öyleyse Ömer, yaşamalıyız. Böyle bir durumda kendimize gelmeli. Bize vereceği güç ufkumuzu açacak. Bir şey başaramazsak bile en azından denemiş olacağız. Bir kavgada kimin kazanacağı önemli değil. Önemli olan savaşı vermemiz. Angelos, bugün içindekileri dışa vuruyorsun. Bugününe karşı koymam olanaksız. Sözlerin duygusal, kesinlikle hislerinden kaynaklanıyor. Nedir sana uygun olan? Böyle kederler ve düşünceler çekmemen için. Yaşamın şimdilik bize sunduğu bu havayla soluk alıp vermeyi durdurmadan önce. Dünya gerçeklerini görmezsem, susuzluğumu gidermem olanaksız. İçimde bir dengesizlik hissediyorum. Çünkü bilmiyorum öteki dünyanın nasıl olduğunu. Resimler, eserler yaratmam için belleğimde olanlar yetersiz. Mükemmeli yapmam için uyumun tarihin sesleri olmalı. Çünkü ancak gerçeği tümüyle onlar veriyor. Edebileceğim kadar yolculuk edeyim. Yorulana dek ya da geri dönme gereğini duyana dek. Fakat edindiğim deneyimle geri döneyim. Kavramanın ve anlamanın daha yüksek kademelerine adım atmış olmaktan. Geriye ne kalıyor? Her birimizin çekeceği yolu var. Varsın olsun. Yeter ki olumlu bir sonuç çıksın. Kendimizi kahvede unutmuştuk. Eşi kahve içmekten rakıya çevirdik. 3 yaşlı kalmıştı ötede. Çünkü gece ağır ağır geliyordu. Yatma için eve gitme zamanı da. Yoldan bir tramvay geçiyordu. Beyoğlu'ndan gelen yolcuları bırakmıştı. Evlerindeki sıcak ailelerin yanına varmaları için. Sanki bir rüyaydı boğazın yakınında oturmak ve karanlık havaya bakmak. Rüya gibi bir yerde yaşadığını hissetmek. Sularında küçük büyük aydınlık tekneler yol alıyordu. Bu sonsuz hareket geceye büyülü bir etki veriyordu. İstanbul'da yaşamanın mutluluğu. Görüşlerin bu ise diye karşılık verdim ona. Açık havada, boğazda şöyle bir gezelim mi? Ne dersin? Sen ne dersin geçen şu güzel gemi için? İşte şu, diye eliyle gösterdi. Acaba nereye gidiyor? Bana sorarsan Selanik'e, Pire'ye, İskenderiye'ye ya da daha uzaklara. Boğazı geçen tüm büyük gemiler Karadeniz'den geliyordu. Çoğunun gidecekleri yerleri belirgindi. Sürekli bayraklarına bakar, ülkelerini tanırdık. Bunu çocukluğumuzdan beri yapardık. Kaptan nereye rotasını çeviriyorsa diye yanıtladım. Uzak dünyaları birleştirir. Bu gemi de birleştirecek insanların ihtiyaçlarını birbirleriyle paylaşması için. Belki de bağlayıcı bir halka ya da bir ümittir. İlerliyor ve ufukları açılıyor. Selanik'e ya da İskenderiye'ye ya da açık denize gidiyor olabilir. Belki de onu iri dalgalar ve fırtınalar bekliyor. Tehlikenin kendi nedenleri de vardır. Galata Köprüsü'ne doğru sahilden ilerledik. Karadeniz'den gelen suyun akışı gemiyi de aynı yönde götürüyordu. Marmara Denizi'ne. Buradan da açık denize. Gemiler önceden karar verirlerdi hareketlerine. Tersliklere rastlarlarsa Atina ile Odessa'ya yanaşırlardı. Görüşünü istiyorum, dedi bana yürüdüğümüz sırada. Kimse seni durduramaz. İnanıyorum ki senin için de iyi bir deneyim olacak. Yaptığın az sayıdaki seyahatlerden çok şeyler öğrendin. İstediğini yapacak, kararı verebilecek, her şeyi gözleyecek kadar. Peki geleceğini hiç düşündün mü? Bugünü tartışıyoruz, gerçekleşsin. Onlara da sıra gelecek. Zaman bizi sıkıştırmıyor. Yavaş yavaş doğruyu gösterecek. Bir süre hazırlanmak için bazı işlerle uğraşır, kendimi gösteririm. İstanbul'la ilgili renklerinin belirli değişimleri üzerine çalışırım. Belki 6 ayımı alır. O zamana dek babam da gelir. Ona açıklarız. Sahi nerede Kaptan Mihalis? Midilli'den Lübnan'a yağ taşıyacaklardı. Oradan da Mısır'a. Belki Süveyş'i de geçecekti. Ya amcan? O kayıp. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Bir İngiliz şirketi için çalışıyor, uzağa gitti. Amcam bu yaşamı seçti. Denizle baş başa kalmayı. 2 yıldan fazla olduğunu görmeyeli. Belki yaşlanınca eve dönecek. Ne yapmak istediğimi açıkladığımda eminim ki amcam yardım edecek ve düşüncemi destekleyecektir. Kendisinin neden denizci olmadığını Tanrı bilir. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenim görmeye karar vermişti. Sina'dan vaftiz babasını çağırmıştı. Evde olacak, fırtınaya karşı elinden tutsun diye. Peder Prodromos da gelmişti. Oldukça sakin ve saygıyla açmıştı meseleyi. Angelos'la karşılıklı oturup verdiği karar üzerine konuşmuşlardı. Ama o ruhunu çeken şeyle ilgileniyordu daha çok. Prodromos saygın bir insandı, gerçeği gören. Sorunlara bilgelikle yaklaşırdı. Herkes onun görüşlerine saygılıydı, boyun eğerdi. İstanbul'a 2-3 yılda bir gelirdi ancak. Sanırım birazdan yağmur yağacak dedim. Ne dersin, bir yerlere sığınalım mı? Şu meyhaneye gidelim. Sanki kutlama gibi bir şey oluyor. Müziği duyuyor musun Ömer? Peki, haydi oraya. Haydi gece, eğlenceyle bitsin. Elime ot alacak zamanımız da var. Meyhanenin kapısını açtığımızda gerçekten de içeride bir eğlence vardı. 20 kadar kişi bulunuyordu içeride. 3 de gezgin müzikçi. Keyif içindeydiler. Müziğin akışına kapıldık. Gece yarısına dek umulmadık bir keyif sürdük. Böyle yürütelim kararlarımızı, dedi bana. Ruhlarımız sevinçle dolsun ve kedere kapılmayalım. Acı bize yakışmaz. Bir bayram havası var bugün. Belliğimizde kalsın. Yarın kim bilir neler olacak. Böyle parıltılarla daha sonra kendimizi Anahit'in penceresi altında bulduk. Ona iyi geceler demek için. Onu görmesek bile yakınında bulunmak için oradan geçmemiz bile yeterliydi. Mahalleye vardığımızda vakit çok geçti. Evler karanlığa gömülmüştü. Yarından tezi yok Ömer, karar alma yoluna gireceğiz. Zaman gösterecek. İlkeler önceden verildi ve her şey bizimle bağıntılı. Bugüne dek yürüdüğümüz yeter, temiziz. Yarın başka bir gün doğacak. Belki de onu dünden hazırlıyoruz. Bileğe kuvvet. İkinci ayrımın sonu, sayfa 33.